Beklediğiniz dergi, bilginin kaynağı, kitap ve hikmetin yeni sayısı çıktı. Abdülaziz Bayındır'ın kaleminden Paralel Dinin Kainat İmamı, Mustafa İslamoğlu ile Işınlanan Peygamber röportajı ve diğer yazılar. Nebi'nin örnekliği temasının işlendiği Kitap ve Hikmet dergisinin 5. sayısını isteyin.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel'akibetu lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu Ali İmran suresinin 78. ayetini bugün gene okuyacağız. İnsanların Allah'ın kitabına uyduğu havasını vererek muhataplarını sanki kitaba uyuyormuş gibi göstererek Kur'an-ı Kerim'den nasıl uzaklaştırdıklarını değişik örneklerle anlatmaya çalışmıştık. Bugün de birkaç tane örnek vereceğiz. Şimdi mesela bir Şia var, bir Ehl-i Sünnet var biliyorsunuz. Şia'da yapı tamamen Ali radıyallahu anh ve evladı üzerine kurulmuştur. Şimdi Ehl-i Sünnet'te o da farklı, o da mevcut devleti destekleyen bir yapı içerisindedir. O ikisi de aslında birisi imamiye diyor, birisi Ehl-i Sünnet diyor ama ikisinde merkezinde devlet vardır. Her ikisinde de din devleti bir şekilde desteklemek ve onaylamak için kullanılır. Şimdi ayet-i kerimeyi tekrar okuyalım. Burada diyor ki Allahü Teala ve inne minhum leferikan yelvune elsinetehum bil kitabi tehsebuhu minel kitab. Onlardan bir grup var ehli kitaptan, yani Yahudi ve Hristiyanlardan. Dillerini kitapla eğip bükerler, yani ayetler falan okurlar. Kitapla eğip bükmek ne demek? Ayetin tamamını okumazlar, bir iki tane kelime alırlar. İşlerine gelen kısımla. Aslında biliyorsunuz ayetin tamamını okumaları da yetmiyordu açıklamaya ulaşmak için. Onu açıklayan ayetlerin de anlatılması gerekiyor. Ama onu bırakın, ayetten bir parça alarak insanların sanki Allah'ın dinine çağrılmış oldukları havasına kapılmalarını sağlıyorlar. Onun için diyor ki لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. Siz onu kitaptan zannedesiniz diye dilleriyle eğip bükerler. Siz deyince tabi biz de devreye giriyoruz o zaman. Sadece ehli kitap olmuyor. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Bu Allah katındandır. Yani Allah bunu böyle yapmıştır derler. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Halbuki Allah katından değildir. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile Cenab-ı Hakk'a yalan isnadında bulunurlar. Şimdi mesela önce Şia ile başlayalım. 33. surenin 33. ayetini açın lütfen. Hatta ondan daha öncesinden okuyalım. İstersen Yahya sen sadece mealden oku. Ben metinden okursam iş uzar. Mealden okursam evet. Ya eyyühen nebiyyüden başla. 28'den başla. Oradaki mealden oku. Yani asıl konuyu belki değiştirme durumu olabilir. Onun için sen oku ki.
Evet, 28. ayetten itibaren.
Evet, 28. ayetten itibaren oku.
Ey peygamber, eşlerine şöyle söyle. Eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız Gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık
burada
yaparsa...
Burada şuna dikkat edin lütfen. Burada muhatap olanlar kimler? Evet, ey peygamber, ey peygamber hanımları. Evet, devam et.
Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre kolaydır. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa, ona mükafatını iki kat veririz ve ona bol rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer korkuyorsanız, çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır, güzel söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt, Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır.
Tamam. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Burada kime hitaben ayetler inmiş? Peygamberin eşlerine hitaben değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine hitaben ayetler inmiş. Zaten Arapça bilenler bunu hemen anlarlar. Mesela diyor ki وَقَرْنَ فِي بُوْتِكُنَّ Evlerinizde oturun. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى Yani o ilk cahiliyet dönemindekiler gibi kendinizi öne çıkaracak, hani şeyde dişiliğinizi öne çıkaracak bir tavırlar içerisinde olmayın. Ve akimne salate ve atine zekat tamamen hanımlara hitap eden ifadelerdir. Şimdi Arapçanın Türkçeden bir farkı vardır. Kadınlara hitaben kelimeler farklı kullanılır, erkeklere hitaben farklı kullanılır. Ama Türkçede aynı işte namazı kılın dediğin zaman erkek için kadın için fark etmez ama Arapçada fark eder. Mesela eğer erkek olsaydı akimus salah denirdi ama kadın olduğu için akimnas salah denir. Ve atine zekah mesela aynı şekilde bütün kalıplar hanımlar için kullanılmış burada.
Kadınlar olsa akim o gibi, erkekler hiç olmadığı zaman sarışın.
Tabii şimdi onu da söyleyeceğim az sonra. Ondan sonra burada şey yapıyor. Hanımları hitaba alan, muhatap alan bir ifade var. Ondan sonra diyor ki birden bire neden hemen değişti ya? Sonra diyor ki yani Allah'a ve Resulüne itaat edin dedikten sonra diyor ki اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسِ اَهْلَ الْبَيْتِ Ey bu beytin halkı! Allah sizden o pisliği gidermek ister. Hangi pislik olur bu? İşte burada emredilenlerden herhangi birisini yapmadıkları takdirde ortaya çıkan pislik olur değil mi? Namaz kılmamadır, dışarıda konuşurken işte konuşmasına dikkat etmeme, giyimine kuşamına dikkat etmeme Resulullah ailesine ne yapar? Bir leke getirir. Peki Resulullah'ın ailesine leke geldiği zaman o leke Resulullah'ın kendisini de ilgilendirir mi? Onu da rahatsız eder değil mi? Sadece şey, aileyi değil yani. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini rahatsız eder. Resulullah da Resulullah'ın kendisi de bu işin içerisine girince yani şöyle söyleyeyim. Allah göstermez. Herhangi birimizin eşine gelecek bir leke kendimize gelen leke olmaz mı? Yani en küçük bir töhmet. O zaman innema yuridullahu لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسِ اَهْلَ الْبَيْتِ عَنْكُمْدaki kum müzekker oldu değil mi? Şimdi niye müzekker oldu? Sen şimdi söyle Enes Hoca. Hadi bakalım şimdi söyle bakayım şimdi burada niye ankum diye müzekker oldu?
muhatırların içerisinde erkek olduğu zaman erkek sigası, müzekker sigası geliyor. Sırf muannes olduğu zaman muannes sigası geliyor. Tamam. Sırf kadınlar olduğu zaman.
Şimdi muhataplar, yani konuştuğumuz taraf tamamen hanımlardan ibaretse Arapçanın kuralı bu. Hanımlarla ilgili ifade tarzı kullanılır. Ama onların içinde bir tane erkek olursa bu defa erkeklerle ilgili ifade tarzı kullanılır. Arapçanın yapısı bu. Şimdi sizden Allah ey bu halkı, bu hanenin halkı diyor. Şimdi o hanede kimler var? Resulullah'ın eşleri olduğu gibi Resulullah'ın kendisi de var mı? Var. O zaman bir tane erkek olduğunda zamir nasıl olur? Erkek zamir kullanılır. Yani Arapça, yani yapı erkeğe dönüşür. Şimdi burada innema yuridullah, Allahü Teala şunu murad eder. En yuzhibe ankumur ricse, sizden o pisliği gidermek ister. Ehlel beyt, ey bu hane halkı. Yani Resulullah'ın hane halkı. Yani size en küçük bir leke gelsin istemez. Ve yutahhirakum tathira, sizi tertemiz yapmak ister. Şimdi burada farklı bir şey anlıyor musunuz? Şimdi bu ayetten hareketle Şia sadece buradan hareketle, bakın ayetin başı yok, sonu yok. Hatta bundan sonra da vedkurne kelimesi gene müennesler için, yani hanımlar için. Vedkurne ma yutla fi buyutikunne, de evlerinizde okunan şeyleri hatırlayın. Sadece bu arada, yani o kadar ayetlerin içerisinde geçen innema yuridullahu li yuzhiba ankum ar-risse ehlel beyte ve yutahhirakum tathira ayetindeki hitabın müzekker olmasından hareketle, yani erkekleri içeren bir ifade tarzı olmasından hareketle diyorlar ki Allah ehli beyti arındırmıştır. Ayetin metni arındırmıştır şeklinde mi? Arındırmayı ister. Ama o Allah ister de olmaz mı noktasına gelinir arkasından. Allah bir şeyi irade ettiği zaman mutlaka olur derler, değil mi? Bunu ehli sünnet de der, Şia da der. Çünkü bir kader inancını yerleştirmek gerekiyor. Milleti başka nasıl şey yapacaksınız, istediğiniz tarafa çevireceksiniz. Halbuki Allahü Teala, biliyorsunuz, daha önce çokça okuduk. İsterseniz yine açın, bir daha hatırlamış olun. Nisa suresinin 26. ayetini. 4. sure 26. ayeti bir daha açın. Evet. Dördüncü sure, ben de açayım, siz de görmüş olursunuz. Bak, 4. sure 26. ayette şöyle diyor Allahü Teala: Yuridullahu li yubeyyine lekum. Allah sizin için her şeyi ortaya çıkarmak ister. Ve yehdiyekum sunenellezine min kablikum, sizden öncekilerin doğru yoluna sizi yönlendirmek ister. Hani namazda ihdinas sıratel müstakim diye dua ediyoruz ya, ya Rabbi bizi o doğru yola yönlendir diye. Allah bunu ister diyor, değil mi? İster ve insanlar o doğru yola yönelirse bir tane kafir kalır mı? Kalır mı? Peki öyle mi? Herkes mümin mi? Demek ki Allah'ın iradesi gerçekleşmiyor. Allah'ın bu arzusudur. Ama gerçekleşmesi için gereğini sizin yapmanız lazım. Ondan sonra Allah'ın kün demesi lazım, ol demesi lazım ki oluşma başlasın. Şimdi buradan bakın, şimdi muhalefeti görün. Bir, ayetler içerisinde o kadar ayetler bırakıldı, birkaç tane kelime alındı. Bağlantısından tamamen koparıldı. İki, irade kelimesinin anlamı değiştirildi. Ondan sonra لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ, sizden o pisliği gidermek ister. Giderme. Olmayan bir şey giderilir mi? Şimdi ona da bakmadan diyorlar ki ehli beyt'ten olanlar, biraz sonra Yahya okuyacak. doğduğu günden öldüğü güne kadar en küçük leke falan yok. Bir tanrı tanımı göreceksiniz biraz sonra. Ve yutahhirakum tathira, sizi tertemiz yapmak ister. İradeyle eğer olacak olsaydı Allah herkesin mümin olmasını da istiyor. Herkes mümin olacak. Şimdi bir sürü şeyler. Cenab-ı Hak ne demişti şeyde Hud suresinde? Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış ve hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklamayı Cenab-ı Hak yapıyor. Ayetin tamamını okuyorsunuz. Sonra açıklamayı Allah yapıyor. Burada bırakın onu da ayetin tamamı değil, bir küçük bir parçası alınıyor. Ve ayetin anlamıyla asla uyuşmayan bir açıklama yapılıyor ve oradan bir din ortaya çıkıyor, bir din. Evet, şimdi sen şeyi oku bakalım, bu Şia'nın buradan çıkardığı hükümlere bakın lütfen. Yani Ehl-i Beyt diyorlar, Ehl-i Beyt dedikleri biliyorsunuz şeydir, Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan gelendir, Hasan sanki Ehl-i Beyt'ten değilmiş gibi. Niye Hüseyin, onu da biliyorsunuz, o aslında Yezdi Cerd'in kızıyla evli olduğu için, Şehrubanu ile evli olduğu için. Aslında Hüseyin kimsenin umurunda değil ama Şehrubanu'nun çocukları dese kimse onu dinlemeyeceği için Hüseyin'in denmesi lazım. Ona göre de ayet yok. O zaman kendilerine uygun gelen, birazcık benzedi mi yetiyor. Şeyde Ali İmran suresinde 7. ayetinde فَيَتَّبِعُنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ kalplerinde kayma olanlar فَيَتَّبِعُنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ o kitaptan kendi zihinlerine biraz benzer olanların peşine düşerler. Aynısını bulamazlar da azıcık benzedi mi yeter. Ehl-i Beyt kelimesi geçiyor ya orada, tamam kafi. Şimdi bakın nasıl bir akide ortaya çıkarılmış, oku.
Muhammed Rıza el-Muzaffer, bu kişinin Akaidul İmamiye, Türkçe'ye Şia inançları şeklinde çevrilen kitabından naklen.
Çeviren kişiyi de söyle.
Abdülbaki Gölpınarlı çevirmiş, 1978 baskı. İmamlarıyla ilgili inançları şöyle. İmamın da peygamber gibi içte, dışta, görünürde, gizlilikte bütün kötü ve pis şeylerden doğumundan vefatına dek masum, yani korunmuş olduğuna inanıyoruz.
Peki Resulullah korunmuş mu? Çok açık. Yani Bedir Savaşı'nda ile ilgili ayetlerde gördük. Sürekli görüyoruz. Korunma diye bir şey yok. Evet, ama bu ayete dayanarak başka delilleri yok. Az önce aynı ayetlerin bir küçük bir parçasına dayanarak, ayete dayanarak da dersek yanlış olur, evet.
İmam, imametten önce, sonra soy ve boy şerefi bakımından en yüce ve temiz kişi olup, her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeylerden masumdur, yani korunmuştur.
Tabii, tamamen Allah'ın sıfatları. Dikkat edin, dinleyin.
İmamın peygamber gibi yiğitlik, kerem, temizlik, gerçeklik, adalet, tedbir, hikmet ve bütün üstünlükler ve iyi huylar bakımından halkın en seçkini olması gerekir ve buna inanmaktayız. İmamın ilahi hükümlere, ilahi marife, bütün bilgilere sahip olması...
Bak, bütün bilgiler... Şimdi mesela şeyi hatırlayın, Said Nursi'nin Sikke-i Tasdik-i Gaybisi'nde Resulullah orada dururken Cebrail getirip Ali radıyallahu anh kucağına bırakıyor. Sekine denen bir şey, orada geçmiş gelecek bütün bilgiler var. Aslında geçmiş gelecek bilgiler onu ilgilendirmiyor. Orada Risale-i Nur da varmış da onun için şey yapıyor. Evet, devam edin.
Evet, onun bütün bilgilere sahip olması peygamber yahut kendisinden önceki imam vasıtasıyladır. Yepyeni bir şey hakkında da imam, Allah Teala'nın ona ihsan ettiği kutsi kuvvetle, ilham yoluyla gereği gibi hükmeder, o şeyi künhüyle anlar, bilir. Bir şeye yönelirse, onu bilmek dilerse, o şey hakkında ancak gerçeği bilir, yanılmaz, şüpheye düşmez. Bu hususta akli delillere yahut belletenlerin belletmesine ihtiyacı yoktur. Bilgisi iktiza edince daha da derinleşir, daha da ziyadeleşir. İmamlardan hiçbiri bir muallime gitmemiş, bir mürebbiden bir şey öğrenmemiştir. Hiçbiri bir hocadan ders görmemiş, hiçbiri bir mektebe, bir medreseye gitmemiştir. Böyle olduğu halde kendilerine bir şey sorulunca ona derhal en doğru cevabı vermekteler.
Bak şimdi bir de şeyi hatırlayın. Said Nursi gelmiş işte şu şeyde. Neredeydi? Fatih'te mi? Ha, burada soru sorulmaz ama sorulan her soruya cevap verilir demiş de aynı mantıktır. Ben de bunlara yıllardır diyorum, soru soran bir tane adamın adını, verdikleri bir tek cevabı söyleyin bakayım bana. Yok efendim, devrin en büyük filozoflarına cevap vermiş. Bir tanesinin adı yok mu? Hangi cevabı vermiş? Söyleyin bakayım bana. Nerede olmuş bu? Evet. Bak mantık aynı mantıktır. Dikkat edin. Evet, devam et.
Dillerine bilmiyorum sözü gelmediği gibi cevap vermek için düşünmeleri yahut cevabı bir müddet sonra tehir etmeleri de vaki değildir.
Mesela Said Nursi'nin toplam şeyi ne kadar? Kaç aydı? Burhan Bey? 3 ay değil mi? Onlar şöyle diyor, aslında 3 ayda okumadı ama millete karşı şey olmasın diye bu 3 ayı söylüyoruz. Heh. Yani her şey doğuştan gelmiş ona, o bilgiler. Peki, şimdi yapı bu. Peki şimdi Şia'da yapı bu da. Ehl-i Sünnet'te ne? Farklı mı? Şimdi bir de mesela Mehmet Said Kotku'nun tasavvufi ahlaktan şeyhle mürit arasındaki ilişkiyi bir dinleyelim bakalım.
İşte bu da gösterelim. Tasavvufi ahlak Mehmet Said Kotku'nun, yani çoğu yerde meşhurdur bu eser. Onun 184. sayfasında şöyle yazılmış. Bir kimse Allah yolunda kendini teslim alan bir şeyhe teslim olursa...
Bak, şeyhe teslim oluyorsunuz. Halbuki kime teslim olmak gerekiyor? Allah'a teslim olmak. Şeyh teslim alıyor. Şimdi düşünün. İblis nerede otururdu? Doğru yolun üstünde. Allah'la kulun arasına giriyor. Onun için Allahü Teala diyor ki, benden önce herhangi bir dostlar edinmeyin diyor, değil mi? Evet, devam et.
Bir kimse Allah yolunda kendini teslim alan bir şeyhe teslim olursa, şeyhini Cenab-ı Hakk'ın kapılarından bir kapı itikad etmesi lazımdır. Şeyhi bu mertebede görmek...
Bak, Allah'ın kapılarından bir kapı. Şimdi buraya kapıdan başka bir yerden girebildiniz mi buraya? Allah'ın yanına gideceksen, yani huzuruna çıkacaksan oradan geçmek zorundasın. Allah'ın kapılarından bir kapı, evet.
Şeyhi bu mertebede görmek, mertebelerin en ednasıdır.
En aşağısı bu.
Şuna da inanmalıdır ki, şeyhten kendine ne gelirse onu Cenab-ı Hak'tan bilmeli. Bak. Şeyhten bilmemeli. Yani, eğer hayır gelirse Cenab-ı Hakk'ın ona hidayetidir, şer gelirse imtihanıdır. Şu halde salikin şeyhini Babullah, yani Allah'ın kapısı olarak bilmesi birinci derecedir.
Allah'ın kapısı. Haşa. Evet.
İkinci derece salik, hani bu tarikatta seyir-i sülük vardır ya, yani o yolda olan kişi şeyhini mazharı Esmaullah ve Sıfatullah olarak bilmeli.
Ne demektir? Esmaullah nedir? Allah'ın isimleri. Biz Allah'ı nasıl tanırız? İsimleriyle tanırız. Başka bir şekilde tanıma şansımız var mı? Yani Allah'ın işte yani sıfatları dediğimiz, sübuti sıfatlar, zati sıfatlar falan böyle sayarsınız. Allah'ın bu isim ve sıfatları onun üzerinde ortaya çıkmış diyor. Onda gözüküyor. Yani Allah'ın hangi özelliği varsa onu siz şeyhin üzerinde göreceksiniz. O zaman şeyh ne oluyor? Peki az önceki Şia farklı bir şey mi söyledi? Yani aynı şeyi değişik kelimelerle söylediler, değil mi? Evet, devam edin.
Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehileriyle mükellef olan kimse nasıl teeddüb ederse o da şeyhinin yanında öyle teeddüb etmelidir ki bu derece orta derecedir.
Bak, yani namaz kılarken nasıl yapıyorsunuz? Allah'ın emir ve yasakları karşısında tavrınız nasılsa şeyhin karşısında da öyle olacak. Bu da ikincisi.
Üçüncü derece, salik şeyhini asla görmemeli. Onun yerine Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını görmelidir.
Yani karşısında Allah oturuyor, haşa. Tamam.
Şeyhi arada fani bilmeli, Allah'ı baki bilmelidir. Doğrusu da budur. Bu hal üç derecenin alasıdır. En üstün.
Şeyhi fani bilmeli derken siz zannedeceksiniz. Fani ne demek? Allah'ta yok olmuş, Allah'laşmış. Fena fillah dedikleri olay var ya. Allah'laşmış. Şeyhin nirvanası bu. Zaten oradan alınmadır. Budistlerin nirvanasıdır bu. Oradan alınmadır. Onu fena fillah diye bu tarafa geçirmişler. Şimdi mesela burada şöyle bir ifade de var. Şimdi sayfasını bulabilir miyim bilmiyorum da yani aklımda şu kitapta var. Yani bu ikinci ciltte var. Diyor ki şeyhin diyor rakı içtiğini görürsen diyor boğazından aşağı süt gittiğine inanacaksın. Buradan giderken o süte dönüşür diyor. Burada var. Süte dönüşür diyor. Çok daha ilerisi var da ona gitmemize gerek yok. Evet şimdi bakın az önce Şia iyi kötü gene birkaç tane kelime çıkardı. Bunlarda o da yok. Peki şimdi gelelim şeye. Geçen de bir şeye rastladım da gerçekten çok şaşırdım. Şaşırmadım ama yani Allah Allah dedim. Niye? Ali Ünal'ın bir makalesi var Fethullah Gülen'le ilgili olarak. O burada mıydı? Bakayım da. Onu bir açayım size göstereyim. Şimdi Fethullah Gülen'i Hızır Aleyhisselam, en üstte kim ha? Fethullah Gülen'i Hızır Aleyhisselam kabul ediyor. Karşısındakiler de şey. Bakayım. Niye böyle oldu? Çok büyüttük diye mi? O kadar da değil yani demek istiyor. Hah. Yeter bu kadar değil mi? Anlaşılıyor nasıl olsa. Şimdi Hazreti Musa Hızır kıssasını anlamıyormuşsunuz. Bak dinleyin, dinleyin de anlayın. Bu bana şu hatıramı anlattı. Mahmud Efendi ile görüştüğüm zaman bizim Tarikatçılığa Bakış kitabında vardır o. Dedi ki bana şeyhin anlı mirat-ı ilahidir. Ne demek? Allah'ın aynasıdır. Oraya baktın mı Allah'ı görürsün dedi. Allah orada tecelli eder dedi. Yani Allah ortaya çıkar. Allah nasıl dedim bir insana tecelli eder ya? Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dedi ki ya Rabbi kendini göster de ben bakayım. Allahü Teala ne dedi? Bana dayanamazsın. Ama şu dağa bak. Eğer dağ yerinde durursa o zaman dayanırsın. Allah dağa tecelli etti. Gözükünce dağ ne oldu? Paramparça oldu dedim. Niye siz parçalanmıyorsunuz dedim. Dedi ki ha işte dedi şeyh ha Allah dağa tecelli etti. Önce atladım. Allah dağa tecelli etti dedim. Musa'nın alnına değil. Ha dedi. Şeyh dedi dağ gibidir. Mürid de Musa gibidir. Dedim ne alçak gönüllülük ya dedim. Yani gözlerim yaşardı dedim bu alçak gönüllülük karşısında. Bak şeyh dağ gibi, mürid Musa gibi. Şimdi aynı şeyi buradan göreceğiz. Şimdi Fethullah Gülen şey gibiymiş, Hızır gibiymiş, karşısındakiler Musa gibiymiş, anlayamıyorlarmış. Allah'ın kaderi onun elindeymiş. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Şimdi anlaşıldı niye ben sizi Naim'e sokacağım dediği. Şimdi ondan sonra Dedim ki peki dedim daha paramparça oldu, siz niye parçalanmıyorsunuz dedim. Orada tabii sustu. Ondan sonra başka bir konuya geçti. Evet, şimdi sen o yazıyı bir oku bakalım Yahya. Musa Hızır kıssasını anlamayan. Şimdi bakın, Allah'ın ayetleri batıl bir akideye nasıl alet ediliyor onu bir gör.
Büyütelim yazıyı, görsün herkes okurken.
Nasıl büyüteceğiz ya?
Biraz önceki gibi.
Abi buradan büyüttüğüm zaman şey oluyor, şey kayboluyor.
Yok, okunacak şekilde geliyor. Aşağıdan hafiften. Biraz daha, biraz daha.
Yeter mi? Tamam. Okunabiliyor mu?
Biraz daha büyütelim. Biraz daha büyütelim.
Ya aşağı şey yapıyor orada. Yani şey kayboldu, üst taraf kayboldu. Neyse, bu kadar yeter, idare edin. Nasıl olsa Yahya okuyacak. Oku bakalım Yahya.
Şu an ekranda gözüken ilk satırdan başlıyorum. Söz konusu kıssa, Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın bir yolculuğunu anlatır. Hazreti Musa, insanlık aleminin zahirinde, Hazreti Hızır ise batınında vazifelidir. Hadiseleri anlamak, zahir ile batını birlikte görmeyi gerektirdiği için, Cenab-ı Allah, batında yaptırdığı bu yolculukla Hazreti Musa'ya bir bakıma seyr-i sülûkünü veya miracını tamamlatır. Bu yolculukta Hazreti Hızır bindikleri gemiyi...
Seyr-i sülük, miraç. Böyle... Bak, seyr-i sülük derken Hızır şeyh oluyor, Musa mürit oluyor. Dikkat ediyor musunuz? Miraç nerede burada? Miraç ne arıyor? Söyle, aklına geldiğini. Ve üstelik bu yazıyı yazan kişi Kur'an meali yapmış olan kişidir. Evet, devam.
Bu yolculukta Hazreti Hızır, bindikleri gemiyi sağlam gemileri gasp eden kraldan kurtarmak için deler. Büyüdüğünde şerli olacak, anne babasını da yoldan çıkaracak diye bir çocuğu öldürür, yıkılmakta olan bir duvarı doğrultur ve karşılığında ücret almaz. Yapılan bu üç işten birincisi sahibinin izni olmadan yapıldığı için, ikincisi ise mutlak manada şeriatın zahir hükümlerine terstir, bu bakımdan Hazreti Musa itiraz eder. Önce hemen belirtelim ki Hazreti Hızır yaptıklarını zahir veya maddi alemde yapmamıştır. Öyle yapmış olsaydı Hazreti Musa itirazlarında elbette haklı olurdu. Çünkü mesela gelecekte şerli biri olacak diye masum bir çocuk öldürülmez. Hazreti Hızır yaptıklarını batın, mana veya sırf kader aleminde yapmıştır. Onları maddi alemde icra edense başkaları olabilir. Yani bir başkası keyfi olarak gemiyi delmiştir veya gemi bir kayaya vurarak delinmiştir. Çocuk zahirde başka bir sebeple ölmüştür.
Bak şimdi gemiyi bir başkası delmiştir, kayaya vurularak delinmiştir. Ayette Allah ne diyor? Hızır deldi diyor. Şimdi böyle diyecek, niye böyle diyor? Hayır, böyle demesiniz şu. Senin mesela araban bir yere çarptı mı, hoca efendi çarptırmış olacak ki onun için. Bak dikkat edin, aşağıda cümle geliyor, ona hazırlık. Yani Allah-u Teala'nın ayette söylediğini değiştiriyor, dikkat ediyor musunuz? Yani bir taşa çarpmıştır ya da başkası delmiştir. Allah ne diyor? Hızır deldi diyor, değil mi? Evet, devam edin.
Yani bir başkası keyfi olarak gemiyi delmiştir veya gemi bir kayaya vurarak delinmiştir. Çocuk zahirde başka bir sebeple ölmüştür. Evet. Hazreti Hızır sırf kaderin elidir. Hadiselerdeki manayı ve asıl hikmeti temsil eder.
Kaderin eli. Ne demek kaderin eli? Tatbik ediyor, yazı değil, eli tatbik ediyor, uygulama yapıyor. Kaderi uyguluyor. Yani Allah'ın işte bu çocuğun kaderi buydu, geminin kaderi buydu, o idare ediyor iş. Evet. Bu kelimeye dikkat edin, biraz sonra bir başkasında da çıkacak o el.
Hazreti Hızır sırf kaderin elidir. Hadiselerdeki manayı ve asıl hikmeti temsil eder. Onun sırf kader, batın veya mana aleminde yaptığını maddi alemde bir başkası bir başka sebeple icra eder.
Yani onun mana alemde yaptığını bir başkası bir başka sebeple icra eder. O yapmıyormuş da aslında başkası yapıyormuş. Yani falanca yerde şu oldu. Peki onu yapan sen onun yaptığını mı zannediyorsun? Değil, aslında bunu falanca yaptı. Evet.
Kader hem asli hem zahiri sebeple neticeye bir bakar. Yani sebep ve netice için iki ayrı kader yoktur. Masum çocuk bir sebeple ölür veya onu bir başkası bizzat iradesiyle öldürür. Oysa onun hükmüne hükmeden, ölümüne hükmeden kaderdir. Fakat kader hükmünü verirken onu icra edecek iradeyi de elbette nazara alır. Dolayısıyla kimse yaptığından kaderi sorumlu tutamaz. Hoca
bak
efendi...
Şimdi kader bunu yapıyor. Bak şimdi şuraya dikkat edin. O son cümleyi bir daha okur musun?
Kader hükmünü verirken onu icra edecek iradeyi de elbette nazara alır.
İcra edecek iradeyi, yani onu yapan kişi, onu yapan kişiyi de nazara alırmış. Onun için o kişi sorumlu olurmuş. Ya o kişi bir alet gibi nasıl sorumlu olacak ya? Evet.
Hoca efendi bir bakıma mananın, kaderin elini temsil eder.
Hah, bir daha oku.
Hoca efendi bir bakıma mananın, kaderin elini temsil eder.
Hah, neymiş?
Mana hükmünü verdiği zaman donmuş nazik suyun demiri parçaladığı gibi madde onun önünde duramaz.
Gördünüz mü? Yani şimdi siz kaderin elini temsil eden birisiyle haşa, tabii haşa böyle bir şey asla olamaz. Bu tam bir şirktir. Böyle birisiyle kimse mücadele edebilir mi? Musa Aleyhisselam anlamadı ki. Şimdi siz anlamıyorsunuz ki olup bitenleri. Peki şimdi bir taraftan da kaderle ilgili biliyorsunuz Fethullah Gülen'in bir kitabı var. Kitabın adı neydi? Kitap Sünnet.
Kitap ve Sünnet perspektifinde kader.
Yani bakın kitap ve sünnet perspektifinde kader. Yani kitaba ve sünnete uyuyor gibi gösteriyor kendisini. Şimdi mesela orada ne diyor? Şimdi kader hocanın elinde ya, bak birleştirin şimdi bunları. Evet.
Şimdi bu kitabın 56. sayfasında Tabarani'de ve İbn-i Mace'de bir benzeri geçen bir rivayeti esas almış. Rivayet şöyle. Şakî daha annesinin karnındayken Şakî'dir. Sa'id de daha annesinin karnındayken Sa'id'dir. Şimdi rivayet bu.
Yani cennete gidecek olan adam annesinin karnında belli, cehenneme gidecek olan orada belli. Bunlar evet. Tabii uydurma rivayetlerdir. Olamaz. Niye olamıyor? Çünkü Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah, işte Bakara 277'de innellezina amenu vellezina innellezina amenu ve amilus salihati ve akamus salate ve atuz zekate lehum ecrun inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. İnanan, iyi iş yapan, namaz kılan, zekat veren kişilerin üzerinde hiçbir korku olmaz diyor. Ama bunlar öyle demiyorlar. Devam et.
Açıklama şöyle. Evet. Marx daha annesinin karnındayken beşeri idlal edecek, yani sapıtacak, beşer suretini saptıracak, beşer suretinde bir şeytandır. Damgasını
annesinin
yemiştir.
Annesinin beşer suretinde şeytanmış. Evet.
20. asırda bize ışık tutan Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, Nedvi ve emsali, Türkiye'de de adıyla, sanıyla, yoluyla, yöntemiyle bu işi temsil eden büyük rehber gibi daha
büyük
niceleri...
Büyük rehber kim? Said Nursi, evet.
Daha niceleri ta annelerinin karnındayken Said damgasıyla şereflendirilmişlerdir.
Peki bunu kim bilebilir? Falanca adam, filanca adam Said'tir derken kim şey, yani annesinin karnındayken cennette şereflendirilmiştir, Allah'tan başka böyle bir şeyin var olduğunu kabul eden Allah'tan başkası bilebilir mi? Ama birisinin kader birisinin elindeyse o da bilir tabii. Değil mi? Evet, devam et.
Evet, Said ve Şakî daha annelerinin karnındayken tespit edilir. Ama bu kitabet ve yazılış o insanın iradesi, o insanın kini, nefreti veya tam tersine şefkat ve mürüvveti hesaba katılmadan yapılmaz. Böyle bitirmiş.
Evet. Bir de işte diyor ki ölene kadar hani o hadis diye uydurdukları sözde var. Annesinin karnında eğer Said olarak yazılmışsa, yani cennetlik diye yazılmışsa ömür boyu cehennemliklerin işlerini yapsa bile son anda cennetliklerin bir işini yapar, cennete gider. Anasının karnında şakî yazılmışsa, ömür boyu iyi şeyler yapsa bile son anda bir küfrü gerektiren bir iş yapar, doğru cehenneme gider. Peki şimdi kader birisinin elindeyse bunu değiştirebilir mi? Tabii değişti. Değiştirdiği için ne diyor? İşte bunun bak, anasının karnında kimin Said yazıldığını biliyor. cennete gideceklerini de biliyor. Burada isim olarak da ilan ediyor. Ondan sonra da camide vaaz ederken burada dinlediniz. Sizi naime erdireceğim dedi, değil mi? Cennete sokmak kimin yetkisinde oluyor? İşte insanları Allah'ın dinini kullanarak saptırma işi bu. Allah'ın kitabını, en kötü saptırma budur. En kötüsü budur. Çünkü dini kelimeleri kullanıyorsunuz. İşte bak şeyleri kullandı. Kehif suresinin ayetlerini kullandı. Kullanan kişi de Kur'an meali yapan adam. Bir hocayı ne yaptı? Tanrılaştırdı. İnsanları da ona kul köle yaptı. İşte Şia ile ilgili olanlar okuduğumuz zaman hemen tepkiler geldi. Bunu Allah gibi tarif ediyor. Hangisi? İşte tasavvuf, işte bu. Onun için size sürekli şunu söylüyoruz. Ya bu paralel yapı falan bunlar çok hafif şeylerdir. Asıl sıkıntı paralel dindedir. Bu paralel din olmasaydı bu kadar insanı arkasından çağırabilir miydi? Bak şimdi biz yıllardır uğraşıyoruz, daha şu küçük salon dolmuyor. Eğer onlardan herhangi birisinin küçücük bir hareketi olsa milyonlar sokağa dökülmez mi? Yani asıl mesele bu insanları nasıl oluyor da bu derece köleleştiriyorlar? İşte esas bu problemi halletmek lazım. Bunu halletmediğiniz takdirde hadi şunu engelledin. Kardeşim bir tane değil ki. O zaman yapılacak şey doğruları ortaya koymaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in gücü çok fazladır. Bunu siz yaşadığımız toplumda çok güzel görüyorsunuz. Her yerde görüyorsunuz. Evet, buraya gelenlerin sayısı az, şu bu falan diyoruz ama etkilenenlerin sayısı az mı? Çok büyük bir etkilenme var mı? Her tarafta. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah-u Teala, neyse bu yazıyı kapatabilirim artık, daha gerek kalmadı. Nasıl olsa okundu, bitti. Bakın Allah-u Teala 88. surede Beyyine suresinde ne diyor? Gerçi birçok ayette bunu söylüyor da o Beyyine şimdi hemen aklıma gelen sure olduğu için kolayca çok sayıda ayette söylüyor. Yani bu yapıları bozmanın yolunu Cenab-ı Hak'tan öğreneceğiz. Kendi kafamızda değil. Ha, 88 değilmiş Beyyine ya. 98 mi? Ha, 98'miş. Şimdi yaratıcıdan problemlerin çaresini öğrenmek lazım. Kendi kafamıza göre hareket edersek problemleri daha da büyütürüz. Yani bazen hani bir yara vardır. O yarayı siz kendi kafanıza göre tedavi etmeye kalkışırsınız, kangreni çevirirsiniz, değil mi? İşin içinden çıkılmaz hale gelir. Sonra o kolu, o ayağı kesmek zorunda kalırsınız, gene yetmez. Bir defa başka yere, sonra gövdeyi kaybedersiniz. O zaman bir yarayı tedavi etmek istiyorsanız, yani şimdi burada asıl mesele şu. Bu insanları tukaka edip atmak değil. Bu insanların zihnindeki yanlışları öldürmek. İnsanların kendini öldürmek değil, bu insanların yanlışlarını öldürmektir. Yani biz burada bunları söylerken Şia, Fethullah Hoca, efendim şeyler, tasavvufçular, şunlar bunlar, bunlara yanlışlarını gösteriyoruz. Diyoruz ki kardeşim bu işten vazgeçin. Siz kendinizin Müslüman olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman inandığınız Kur'an'a gelin. Bunların içerisinde Kur'an Allah'ın kitabı değildir diyen var mı? Var mı? Yok. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın elçisi olmadığını söyleyen var mı? Öyleyse biz bunlara ne diyoruz? İnandığınız Kur'an'a gelin ve kendinizi kurtarın. Yoksa Allah'ın huzurunda hesabınız çok kötü olur. Peki bunları tedavi edecek olan nedir? Onu bak bu ayetten görelim. Yani yapılacak olan o. Ama o yapılmıyor. Sürekli yara deşiliyor. Sürekli şu yapılıyor. O zaman kangrene dönecek. Ondan sonra hadi çık işin içerisinden, çıkabilirsin. Neyse şimdi bir şey söyleyecektim de söylemeyeyim. Kalsın. Boş ver şimdi. Bak şurada şöyle diyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunillezine kafaru min ehlil kitab vel müşrikin. Ehli kitap ve müşriklerden, ehli kitap, kendine kitap olanlar. Şimdi işte az önce dedim ya, bunlardan hangisi Kur'an'ı inkar ediyor? Hiçbirisi değil. İşte bu da ehli kitaptan sayılır yani. Müşrikler de Kur'an'ı kabul etmeyen grup. Şimdi insanlar iki grup yani. Aslında onlar da müşrik ama birisinin elinde kitap var, birisinde yok. Diyor ki Allahü Teala, لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ Ehli kitaptan ya da müşriklerden olsun. Kafir olanlar, münfekkin, çözülecek değillerdi. Yani şu hanımlar çok iyi bilir, kiri çözmek için kir çözücüler kullanılır biliyorsunuz değil mi? Dökersiniz, kir çözülür. Bunlar çözülecek değiller. Hatta te'tiyehumul beyyine, onlara o beyyine gelinceye kadar. Beyyine nedir? Rasulün minallah. Allah'tan bir elçi. Ne yapıyor? Yetlu suhufen mutahhara. Tertemiz sayfalar okuyor. Araya herhangi bir şey katışmamış, şunun bunun görüşü katılmamış olan Allah'ın ayetlerini okuyor. Ya da bu İnançsızlık kirini çözecek olan odur. Fîhâ kutubun kayyime, içinde çok sağlam hükümler vardır. Şimdi siz kendinizi bir düşünün. İçinizde biliyorum çok sayıda bu yanlış inançlar içerisinde olup da bu tarafa gelenler var. Ayet-i kerimeleri duyduğunuz zaman tıpkı bir kir çözücü gibi sizin içinizi paramparça ediyor muydu, etmiyor muydu? Söyleyin lütfen. Ediyor muydu? Herkes için aynı şey söz konusu. Herkes için aynı şey söz konusudur. İster bir kitaba inansın, ister inanmasın. Evet. Diyor ki fiha ve ma teferraka allazina utul kitab. Kendilerine kitap verilenler paramparça olmadılar. İlla min ba'di ma ca'atul beyne, kendilerine o beyine geldikten sonra. Yani siz onlara Kur'an'ı okuduğunuz zaman mümin olacak değiller, onu beklemeyin. Yani bu yapılardan hiçbirisinin Müslüman olmasını beklemeyin. Ama parçalanırlar. Paramparça olurlar. Kendi işlerinde. Bir kısmı inanır, bir kısmı inanmaz. Şimdi esas istenen bu değil mi? Evet. Paramparça olurlar diyor Allah-u Teala, değil mi? Ve ma umiru, onlara sadece şu emrediliyor. İlla liyabudullah. Allah'a kul olun kardeşim, niye şuna buna kul oluyorsunuz? Şunu bunu niye tanrılaştırıyorsunuz? Bak bir sürü tanrılar ortaya çıkmadı mı az önce? Bırakın onu. Allah'a kul olun. Evet. Muhlisine lehuddin. Dini Allah'a has kılarak, katıksız, hiç kimsenin görüşünü katmadan. Din tamamen Allah'ın. Hiç aracı tefeci yok. Allah ne demişse o. Din adına birisi size bir şey söyledi mi, lütfen bu konudaki içinize yatmadığı mı bir ayet isteyin. Niye içinize yatmadığı mı diyorum? Çünkü Allah'ın yarattığı bu vücut yanlışı kabul etmemek üzere yaratılmıştır. Onun için dikkat edin. Size yanlış olarak söylenen şeyler içinize yatmaz da hoca, ondan sonra ben bir hocama sorayım, sorarsınız gene içinize yatmaz, bir bildiği vardır diyerek kendinizi avutursunuz. Öyle olmuyor muydu? Öyle olmuyor muydu? Ha, bir bildiği vardır demeyeceksiniz. Allah'a hesap ben vereceğim. Lütfen bu konuda bana delil gösterin diyeceksin. Sen kimsin? Ben Allah'ın kuluyum. Yetmez mi? Bundan daha büyük bir şeref var mı? Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın emirlerinden sorumluyum. Lütfen bana Allah'ın emirlerini anlat. Evet. Ve ma umiru illa liyabudullah muhlisine lehuddin hunefa. Dost doğru, sağa sola sapmadan. Samimi olarak araya hiç katıksız Allah'ın dini. Emredildikleri o. Ona teslim olacaklar. Az önce ne dedi? Şeyh teslim alıyor Allah yolunda, haşa. Ve yukîmus salâh ve namazı tam kılmaları emredilmiştir. Ve yutuz zekâ ve zekatı da vermeleri emredilmiştir. Ve zâlike dînul kayyime, işte bu o sağlam dindir. Evet. Demek ki bu batıl yapıları çökertmenin tek yolu neymiş? Onlara Allah'ın kitabını anlatmakmış. Tikir çözücü gibi. Peki Allah'ın kitabını anlattığın zaman hepsi inanacak mı? Hayır. Ama parçalanacaklar. Paramparça olacaklar. İşte şimdi siz bu parçalanmayı görüyor musunuz? Görmüyor musun sen? Bu şeyi görmüyormuş. Siz de mi görmüyorsunuz? O zaman görenler görmeyenlere göstersinler. Ha, bütünü görmedik diyor. Yok yok, o yapılardaki parçalanmayı görüyor musunuz diyorum. Evet. Evet, şimdi böylece dersin birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk.